Hazreti Peygamber'in Muhammed'in kızı Fatıma dahi hırsızlık yapsa onun da elini keserdim demesi. Hazreti Peygamber devrinde Mekke'nin fethi esnasında Mahzum oğullarından bir kadın hırsızlık yaptı. Kavmi onun elinin kesilmemesi için Üsame bin Zeyd'i Hazreti Peygamber'e aracı gönderdiler. Üsame gidip onun affını isteyince Hazreti Peygamber kıpkırmızı kesildi ve "Allah'ın koymuş olduğu cezalardan birini kaldırmam için mi bana ricada bulunuyorsun?" buyurdular. Bunun üzerine Üsame, "Ey Allah'ın Resulü, bağışlanmam için Allah'a dua et. Ben çok pişmanım." dedi. Akşam olunca Hazreti Peygamber kalkarak Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi. "Ey insanlar! Önceki ümmetlerin helak sebepleri, içlerindeki soylu ve şerefli kimselerin herhangi bir suç işlemesi halinde onlara ceza tatbik etmemeleri, zayıf ve sıradan kimselerin suç işlemesi durumundaysa onları cezalandırmalarıdır. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, onun kızı Fatıma hırsızlık yapacak olsa onun da elini kestirirdim." Sonra Hazreti Peygamber kadının elinin kesilmesini emretti. Kadın daha sonra güzel bir şekilde tevbe ederek evlendi. Hazreti Ayşe validemiz şöyle diyor. "Bu kadın o olaydan sonra bana gelir, ben de onun ihtiyaçlarını ve isteklerini Hazreti Peygamber'e iletirdim." Hazreti Peygamber'in savaşta öldürdüğü kişinin eşyalarını Ebu Katade'ye vermesi. Ebu Katade şöyle anlatıyor. "Huneyn Savaşı'nda Hazreti Peygamber'le birlikteydim. Düşmanla karşı karşıya geldiğimizde ilk anda Müslümanlar dağılarak kaçmaya başladılar. Bu sırada bir müşriğin Müslümanlardan birine yüklenip ona vurduğunu gördüm. Hemen koşup adamın omuzuna bir darbe indirdim. Kılıcım zırhı keserek onu yaraladı. Adam diğer Müslümanı bırakıp bana döndü ve beni öyle bir sıkı şekilde kucakladı ki öleceğimi sandım. Sonra öldü ve ben de böylece kurtulmuş oldum. Bundan sonra da Hazreti Ömer'e yetişip, Müslümanlara ne oluyor ki peygamberi bırakıp kaçıyorlar?" dedim. Hazreti Ömer, "Allah'ın dilediği böyleymiş." dedi. Sonunda Müslümanlar toparlanarak savaşı kazandılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Kim müşriklerden birini öldürmüşse onun araç ve gereçleri kendisine aittir." buyurdular. Bu söz üzerine ben ayağa kalkarak, "Kim benim için şahitlik yapar?" diye sordum ve yerime oturdum. Hazreti Peygamber sözlerini bir kere daha tekrar ettiler. Ben de kalkıp aynı sözümü yine söyledim. Hazreti Peygamber üçüncü kez sözlerini tekrarlayınca ben de üçüncü kez aynı hareketi yaptım. Bu dördüncüsünde de böyle oldu. O zaman Hazreti Peygamber bana dönüp, "Ey Ebu Katade, niçin böyle yapıyorsun?" diye sordular. Ben de ona başından geçenleri anlattım. O zaman orada bulunanlardan birisi, "Doğru söylüyor." dedi ve sonra, "Öldürdüğü kişinin araç ve gereçleri şu anda benim yanımdadır. Ona bir şeyler verin de bunlar bende kalsın." diye ilave etti. Hazreti Ebubekir kalkarak, "Hayır, Allah'a yemin ederim ki bu olamaz. Allah'ın arslanlarından birisi, kendisi ve Resulü için savaşıp birisini öldürecek, sonra da o öldürdüğü kişinin eşyaları sana verilecek. Böyle şey olmaz." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ebubekir doğru söyledi." buyurduktan sonra adama dönüp, "Yanında bulunan şeyleri Ebu Katade'ye ver." diye emretti. Böylece onun yanında bulunan araç ve gereçler bana verildi. Bunlarla Beni Selime kabilesinden bir bahçe satın aldım ki Müslüman olduktan sonra kazandığım ilk mal budur. Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Ebi Hadre'de bir Yahudi'ye olan borcunu ödetmesi. Abdullah bin Ebi el-Eslemi şöyle anlatıyor. "Bir Yahudi'ye 4 dirhem borcum vardı. Beni Hazreti Peygamber'e şikayet ederek, "Ey Muhammed, bu adamda 4 dirhem alacağım var fakat vermiyor." dedi. Hazreti Peygamber de bana, "Bu adamın hakkını ver." diye emrettiler. Bunun üzerine ben, seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki ona verebilecek hiçbir şeyim yoktur dedim. Hazreti Peygamber yine onun hakkını ver buyurdular. Ben de tekrar nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki verecek gücüm yoktur dedim ve şöyle ekledim. Duyduğuma göre Hayber'e gidilecekmiş. Müsaade edin de oradan ganimet alıp dönünceye kadar bu borcu erteleyelim dedim. Ancak Hazreti Peygamber bu kez de onun hakkını ver dediler. Hazreti Peygamber bir şeyi 3 kere emrettiler mi artık o konuda ısrar edilemezdi. Böylece dışarı çıktım ve doğruca pazara gittim. Sırtımda bir kürk ve başımda da bir sarık vardı. Sarığımı çözüp peştemal gibi belime bağlayarak kürkümü çıkardım. Peşimden gelmekte olan Yahudi'ye, borcum olarak 4 dirhem yerine bu kürkü alır mısın dedim. O da kabul etti ve böylece kürkümü ona verdim. O sırada oradan ihtiyar bir kadın geçiyordu. Bizi gördü ve yanımıza gelerek bana, ''Ey Allah Resulü'nün arkadaşı, bu halin ne?'' diye sordu. Olan biteni ona anlattım. O zaman kadın, üzerindeki kürkü çıkararak benim sırtıma attı ve, ''Al, bu kürk de senin olsun.'' dedi. Hazreti Peygamber'in, ''Bana uydurma deliller getirmeyiniz.'' diyerek insanları bundan nehyetmesi. Ensardan 2 kişi, çok eskiden kalma bir miras meselesinden dolayı Hazreti Peygamber'e başvurdular. Her iki tarafın da şahidi yoktu. Hazreti Peygamber onlara şöyle dedi. Sizler anlaşamadığınız bir meseleyi bana getiriyorsunuz. Ben de hakkında vahiy inmeyen konularda kendi içtihadımla hüküm veriyorum. Sizden hanginizin delilini daha kuvvetli bulursam onun lehinde hükmederim. Ancak uydurma bir delil getirerek davayı kazanmış olan kişi sakın benim kardeşinin hakkından alıp da kendisine vermiş olduğumdan hiçbir şey almasın. Çünkü böyle bir durumda ona ateşten bir parça vermiş olurum ki o kıyamet gününde boynunda bu ateş parçası olduğu halde haşrolunur. Bunun üzerine o ikisinden birisi ''Ey Allah'ın Resulü, benim hakkım arkadaşımın olsun dedi. Hazreti Peygamber de o halde gidip kendi aranızda anlaşınız. Davalaştığınız şeyi taksim edip sonra da kural çekerek hissenize düşen parçaya razı olunuz ve birbirinize de haklarınızı helal ediniz buyurdular. Bir bedevinin Hazreti Peygamber'den alacağını istemesi. Bir göçebe Arap Hazreti Peygamber'e gelerek ondan alacağını istedi. Hazreti Peygamber'i çok sıkıştırdı ve hatta alacağımı ödeyinceye kadar yakanı bırakmayacağım dedi. Orada bulunan sahabiler onu bu yaptığından vazgeçirmek amacıyla azap olmasıca sen kiminle konuştuğunu biliyor musun dedilerse de bedevi ben hakkımı istiyorum dedi. Hazreti Peygamber ise ashabına hak sahibinin yanında yer almanız gerekmez miydi buyurdular. Hazreti Peygamber daha sonra Havle binti Kays'a haber göndererek eğer elinde hurma varsa bize biraz borç versin. Hurmalarımız geldiğinde borcunu öderiz dedi. O da anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü dedi ve Hazreti Peygamber'in istediği kadar hurma gönderdi. Böylece Hazreti Peygamber bedevinin borcunu fazlasıyla verdi. Bunun üzerine adam sen nasıl alacağımı hakkıyla verdinse Allah da sana hakkıyla mükafatını versin dedi. Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular. İnsanların en hayırlısı onlara haklarını verendir. Hak sahiplerinin haklarını zahmetsizce alamadığı bir millette hayır yoktur ve o millet iflah olmaz. Havle binti Kays şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in Beni Saide kabilesinden bir kişiye bir çuval hurma borcu vardı. Bir gün o kişi gelerek alacağını istedi. Hazreti Peygamber de Ensardan birisine bu borcu ödemesini emretti. O da bu borcu düşük kaliteli hurmalarla ödemeye kalktı. Fakat alacaklı bunu kabul etmedi. O zaman Ensardan borcu olan kişi, "Sen Hazreti Peygamber'in verdiğini red mi ediyorsun?" diye alacaklıya çıkıştı. Alacaklıysa, "Evet, reddediyorum. Çünkü Hazreti Peygamber'in herkesten daha adaletli olması gerekir," dedi. Bu olanları duyan Hazreti Peygamber ağlayarak şöyle buyurdu: "Çok doğru söylüyor. Benim herkesten daha adil olmam gerekir. Allah Teala zayıfların hakkının kuvvetlilerden alınamadığı bir milleti iflah etmez." Sonra da bana haber göndererek şöyle buyurdular: "Ey Havle, bu adamın borcunu sen ver. Çünkü bir alacaklı, alacağını alıp sevinçli olarak çıktığında, yeryüzündeki canlılar ve denizdeki balıklar bile borcunu veren o kişi için bağışlanma talebinde bulunurlar ve ona dua ederler. Gücü yettiği halde borcunu ödemeyip de habire erteleyen kişi için de her gün ve gecede bir günah yazılır." Hazreti Ebubekir'in "Allah'ın gazabından beni kim kurtaracak?" diyerek kendisine kısas uygulatması. Hazreti Ebubekir bir cuma günü çıkıp, "Yarın toplanın da zekat develerini taksim edelim. Ancak hiç kimse izin almaksızın huzurumuza girmesin," dedi. Ertesi günü bir kadın kocasına bir yular vererek, "Şunu al da git. Kim bilir, belki Allah Teala bize bir deve nasip eder," dedi. Adam elinde yularla develerin dağıtıldığı yere varınca Hazreti Ebubekir'le Ömer'i zekat develerinin bulunduğu ağılda buldu ve izin almaksızın o da oraya girdi. Onu gören Hazreti Ebubekir, "Buraya nasıl girdin?" diyerek elindeki yuları aldı ve onu dövdü. Hazreti Ebubekir develerin taksimini bitirdiğinde o kişiyi çağırtarak yuları kendisine verdi ve "Al, sen de bana vur, kısas yap," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Allah'a yemin ederim ki böyle bir şey olmayacaktır. Sen bunu kendinden sonrakiler için bir adet olarak bırakma," dedi. Hazreti Ebubekir de, "Peki o halde kıyamet gününde beni Allah'ın gazabından kim kurtaracak?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse onun gönlünü al," tavsiyesinde bulundu. Hazreti Ebubekir hizmetçisine adam için çuluğuyla birlikte bir deve getirmesini ve ayrıca ona 5 dinar vermesini emretti. O kişi de Hazreti Ebubekir'i affetti. Halife Hazreti Ömer'in kadıya "Sıradan bir Müslümanla beni bir tutmak zorundasın" demesi. Hazreti Ömer'le Übey bin Ka'b arasında bir anlaşmazlık çıktı. Hazreti Ömer, "Aramızda birisini hakem yapalım," dedi ve böylece Zeyd bin Sabit üzerinde karar kıldılar. Sonra kalkıp onun yanına gittiler. Hazreti Ömer, Zeyd'e, "Biz bir konuda anlaşmazlığa düştük ve aramızda hükmetmen için de sana geldik. Seni çağırtmadım çünkü davacılar hakemin ayağına gider," dedi. Zeyd bin Sabit odanın üst başını göstererek, "Ey müminlerin emiri, şöyle buyur," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona, "Bu yaptığım bir adaletsizliktir. Çünkü benim de hasmımla yan yana oturmam gerekiyor," dedi. Sonra ikisi birlikte Zeyd'in önünde diz çökerek oturdular. Übey iddiasını söyledi. Hazreti Ömer de bunu inkar etti. Zeyd Übey'e dönerek, "Emirül müminini yeminden affet. Zaten bunu ondan başkası için de istemem," dediyse de Hazreti Ömer yemin ederek şunları söyledi: "Zeyd, Ömer'le en sıradan bir Müslümanı bir tutmadıkça kadılık görevinde bulunamaz." Hazreti Abbas'ın evini almak isteyen Hazreti Ömer'in hakemin kararına razı olması. Abbas bin Abdülmuttalib'in Medine Mescidi'nin yanında bir evi vardı. Hazreti Ömer ona evini kendisine satmasını teklif etti. Onun maksadı bu evi alıp mescide eklemekti. Ancak Abbas, "Hayır, satmam," dedi. Hazreti Ömer de, "O halde hibe et," dedi. Hazreti Abbas yine kabul etmedi. Hazreti Ömer, "Madem hibe de etmiyorsun, o zaman onu mescide ekle," dedi. Ama Hazreti Abbas buna da yanaşmadı. Sonunda Hazreti Ömer bu üçünden birini mutlaka kabul etmelisin dedi. Hazreti Abbas yine kabul etmeyince de o halde bu konuda aramızda bir kişiyi hakem tayin et dedi. Hazreti Abbas'la birlikte Übey bin Ka'b'ı hakem olarak seçtiler ve kalkıp onun yanına gittiler. Übey de bir insanı razı etmeden evinden çıkarmanın doğru olmadığına inanıyorum dedi. Hazreti Ömer, bu hükmü Allah'ın kitabından mı yoksa Resulünün sünnetinden mi çıkarıyorsun diye sordu. Übey, Allah'ın kitabında yoktur ama Hazreti Peygamber'in sünnetinde vardır dedi. Hazreti Ömer, peki nasıl oluyor bu deyince Übey şunları söyledi. Ben Hazreti Peygamber'in şunları söylediğini işittim. Davud'un oğlu Hazreti Süleyman, Beytül Makdis'i inşa ettirirken bir duvarı yaptırıyor, ancak sabah olduğunda onun yıkılmış olduğunu görüyordu. Sonunda Allah Teala ona, herhangi bir kişinin hakkının bulunduğu bir yerde onu razı etmeden bina yapma diye vahyetti. Hazreti Ömer de bu hadisi işittikten sonra Hazreti Abbas'a ısrar etmekten vazgeçti. Hazreti Abbas ise bilahare o evini mescide ekledi. Halife olmasına rağmen Hazreti Ömer'in kadıya gidip onun verdiği kararı kabul etmesi. Hazreti Ömer, Abbas bin Abdülmuttalib'in evini alarak mescide katmak istedi. Ancak Hazreti Abbas razı olmadı. Hazreti Ömer ise mutlaka alacağım dedi. Bunun üzerine Hazreti Abbas, o halde aramızda Übey bin Ka'b hüküm versin dedi. Hazreti Ömer de bunu kabul edince ikisi birlikte Übey'e gittiler ve hadiseyi anlattılar. Übey bin Ka'b şu cevabı verdi. Allah, Davud'un oğlu Hazreti Süleyman'a Beytül Makdis'i inşa etmesini vahyetti. Hazreti Süleyman onun arsasını bir kişiden satın aldı. Parasını verirken o kişi, ''Bana verdiğin mi daha hayırlıdır, yoksa benden aldığın mı?'' diye sordu. Hazreti Süleyman da, ''Senden aldığım daha hayırlıdır.'' dedi. O zaman arsa sahibi, ''Öyleyse bunu kabul etmiyorum.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Süleyman daha fazla para verdi ve bu durum birkaç kez tekrarlandı. Nihayet Hazreti Süleyman, ''Orasını istediğin fiyata alırım, ancak bana hangisinin daha hayırlı olduğunu sorma.'' dedi. Adam da arsasına 12 bin kantar altın istedi. Hazreti Süleyman bu parayı vermekte tereddüt etti. Allah Teala da ona vahyederek, ''Eğer bu parayı kendine ait bir maldan veriyorsan sen bilirsin. Yok bizim sana verdiğimiz rızıklardan veriyorsan ona istediği miktarı ver.'' buyurdu. Hazreti Süleyman da öyle yaptı. Sonra Übey, ''Abbas kendi evi hususunda herkesten ziyade hak sahibidir. Dolayısıyla o razı olmadıkça evi alınmayacaktır.'' dedi. Hazreti Abbas da, ''Madem ki dava lehimde neticelenmiştir, ben de evimi Müslümanlara bağışlıyorum.'' dedi. Hazreti Ömer'in kendi oğlu Abdurrahman'a bile içki haddi vurması. Abdullah bin Ömer şöyle anlatıyor. ''Babam Hazreti Ömer'in hilafeti devrinde kardeşim Abdurrahman'la Ebu Servea Ukbe bin Haris Mısır'da bir gece içki içerler. Sonra o gecenin sabahında Mısır valisi Amr İbnül As'a giderek biz içki içtik, bizi temizle derler. Benim bunlardan haberim yoktu. Nihayet kardeşim bana gelerek içki içmiş olduğunu söyledi. Ona eve gir de sana had vurayım dedim. O zaman bana vali Amr İbnül As'a gidip haber verdiklerini söyledi. Ben de madem öyle, eve gir de seni tıraş edeyim. Hiç olmazsa halkın önünde tıraş olmaktan kurtulmuş olursun dedim. Çünkü o dönemde had vurulacak kişilerin başları da tıraş edilirdi. İkimiz birlikte eve girdik ve onun başını tıraş ettim. Daha sonra da Amr İbnül As bu ikisine had vurdurdu. Bunu haber alan babam Hazreti Ömer, Mısır valisi Amr'a bir mektup göndererek, ''Abdurrahman'ı eğerli bir deveye bindirerek bana gönder.'' dedi. O da Abdurrahman'ı babama gönderdi. Kardeşim oraya vardığında babam da ikinci bir had daha vurdurdu ve onu azarladı. Sonra da gerisin geriye Mısır'a yolladı. Orada bir ay kadar sıhhatli bir şekilde yaşadı ve nihayet ilahi kaderin yakasına yapışmasıyla vefat etti. Halk onun babamın vurduğu had sebebiyle öldüğünü zannederse de bundan ölmüş değildir. Hazreti Ömer'in kendi korkusundan çocuğunu düşüren bir kadına diyet ödemesi. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında kocası kaybolmuş bir kadın vardı. Hazreti Ömer bazı erkeklerin onun evine girip çıktıklarını haber aldığında onu çağırdı. Kadın, "Vay başıma gelenler, Ömer'in benimle ne işi olabilir?" dedi. Yolda gelirken de çok korktu. Kendisi hamileydi. Bu korkuyla sancılanmaya başladı ve bir eve girerek orada çocuğunu düşürdü. Çocuk iki defa ağladıktan sonra öldü. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sahabileri toplayarak çocuğun ölümünde dahli olup olmadığı ve dolayısıyla kendisi için kısas gerekip gerekmediği hususunda onlarla istişare etti. Bazıları, "Senin hiçbir kusurun yoktur ve bir şey de lazım gelmez. Çünkü sen bir yöneticisin ve halkın eğitilmesiyle görevlisin," dediler. Hazreti Ömer, susmakta olan Hazreti Ali'ye dönerek, "Sen bu konuda ne diyorsun ey Ali?" diye sordu. Hazreti Ali de şunları söyledi. "Eğer arkadaşlar bu sözleri kendiliklerinden söylemişlerse yanılmışlardır. Yok eğer senin hoşuna gitsin diye söylemişlerse sana nasihat etmede kusur etmişlerdir. Bana göre sen diyet vermelisin. Çünkü kadın senden korktuğundan dolayı çocuğunu düşürdü." Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Bu diyeti Kureyş'e taksim et," diye Hazreti Ali'ye emretti. Zira bu olay kasti olmadığından dolayı diyeti de Hazreti Ömer'in akrabaları olan Kureyş'e düşüyordu. Hazreti Ömer'in halka idarecilerden memnun olup olmadıklarını sorması ve onlardan kısas alması. Hazreti Ömer, hac mevsimlerinde valilerini yanına getirtir ve sonra da hac için dışarıdan gelen halkı bir yerde toplayarak onlara şöyle derdi. "Ey insanlar! Ben idarecilerimi, mallarınızı alıp sizleri dövmeleri ve namus ve haysiyetlerinizi ayaklar altına almaları için göndermedim. Onları aranızda hakem olup ganimeti paylaştırmaları için gönderdim. Eğer içinizde idarecilerinizden zulüm ve haksızlık görenler varsa kalkıp söylesinler," derdi. Yine böyle toplantılardan birinde bir kişi kalkarak, "Ey müminlerin emiri, senin falan valin bana 100 sopa vurdu," dedi. Hazreti Ömer valiye dönerek bu adamı niçin dövdüğünü sordu ve sonra da adama, "Kalk, sana ne kadar vurmuşsa sen de ona o kadar vur," dedi. Bunun üzerine Amr İbnül As kalkarak, "Ey müminlerin emiri, eğer böyle yapacak olursan şikayetlerden başını alamazsın. Senden sonra gelecek olan halifeler içinde bir adet koymuş olursun," dedi. Hazreti Ömer de, "Kısas almayacakmışım öyle mi? Halbuki ben Hazreti Peygamber'in kendisi için bile kısas uyguladığını gördüm," buyurdu. Amr ise, "Onu bize bırak da razı edelim," dedi. Hazreti Ömer de, "Yapabilirseniz razı ediniz," dedi. Amr İbnül As, adama her kamçı için 2 dirhem olmak üzere 200 dirhem vererek onu razı etti. Hazreti Ömer'in Mısırlı birisini döven vali Amr İbnül As'ın oğlundan kısas alması. Mısır halkından bir kişi Hazreti Ömer'e gelerek, "Ey müminlerin emiri, zulümden sana sığınıyorum," diye şikayet etti. Hazreti Ömer de, "Tam yerine gelmişsin, seni koruyacak ve hakkını alacağım," dedi. Bunun üzerine adam şöyle dedi. "Valimiz Amr İbnül As'ın oğlu Muhammed'le yarış yaptık ve onu geçtim. O da buna kızarak beni kamçılamaya başladı ve ben şerefli ve soylu bir anne babanın oğluyum," dedi. Hazreti Ömer de Amr İbnül As'a oğluyla birlikte gelmesi için emir gönderdi. Amr İbnül As oğluyla birlikte Medine'ye geldi. Hazreti Ömer Mısırlıyı çağırtarak ona, "Al şu kırbacı, sen de ona vur," dedi. Adam Amr'ın oğlunu dövmeye başladı. Hazreti Ömer bir yandan da, "Vur, asil olmayan anne babanın oğluna vur," diyordu. Ashab da Hazreti Ömer'i destekliyor ve Amr'ın oğlunun dövülmesi de hoşlarına gidiyordu. Mısırlı, halkın "Yeter artık, bu kadar kâfi" deyişine kadar ona vurdu. Bu defa Hazreti Ömer ona "Amr'a da vur" dedi. Mısırlı, "Ey müminlerin emiri, beni döven o değil oğluydu, ondan da intikamımı aldım" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Amr'a hitaben şöyle dedi: "Siz ne zamandan beri annelerin hür olarak doğurduğu kişileri köle yapıyorsunuz?" Amr da, "Ey müminlerin emiri, benim bu olanlardan haberim yoktur. Bu adam da gelip bana şikayette bulunmamıştır" dedi. Hazreti Ömer'in zanla hareket ederek bir casusu öldürten Bahreyn valisini azarlaması. Bahreyn valisi İbni Carut, İslam düşmanlarıyla gizlice mektuplaştığı ve casusluk yaptığı iddia edilen Edirias isimli birisinin boynunu vurdurdu. Bu kişinin düşmana katılmak istediği söyleniyordu. Ancak bu kişi boynu vurulurken "Ey Ömer neredesin? Ey Ömer neredesin?" diye feryat ederek Hazreti Ömer'in adaletini hatırlatmak istemişti. Bunu haber alan Hazreti Ömer bir mektup yazarak valiyi Medine'ye çağırdı. Vali kalkıp yola çıktı ve Medine'ye geldi. Hazreti Ömer huzuruna girdiğinde onu bir sopayla karşıladı ve vurmaya başladı. Vururken de bir yandan "Buyur ey Edirias, buyur ey Edirias" diyordu. Bunun üzerine Vali İbni Carut, "Ey müminlerin emiri, o Müslümanların zayıf taraflarını düşmanlara bildiriyordu" dedi. Hazreti Ömer de, "Sen onu istiyordu, niyetliydi" gibi şeylerle suçlayarak mı öldürdün? İslam'a ilk girdiğimizde hangimiz günah işlemek istemiyorduk? Eğer bunları istemek suç olsaydı, hepimizin suçlu olması gerekirdi. Eğer adet haline gelmeyeceğini bilseydim, seni şimdi öldürürdüm" dedi. Hazreti Ömer'in bir ihtiyarın ölümüne sebep olan kumandanını cezalandırması. Hazreti Ömer bir gün elleri kulaklarında olduğu halde, "Buyur işte buradayım" diyerek bağırarak sokağa fırlamıştı. Halk acaba halifeye ne oldu diye merak etti. Hazreti Ömer'e o gün kumandanlarından birinden bir haberci gelmişti. Adamın söylediklerine göre önlerine bir nehir çıkmıştı. Geçebilecekleri bir şey de bulamamışlardı. Komutanları, "Bu nehri ve geçitlerini iyi bilen birisini bulunuz" demiş. Bunun üzerine huzuruna bir ihtiyar getirilmişti. İhtiyar, "Ben soğuktan korkuyorum" demesine rağmen komutanın zoruyla suya girmişti. Suya girer girmez de soğukluğuna dayanamayarak "Ey Ömer neredesin?" diye bağıra bağıra boğulup ölmüştü. İşte Hazreti Ömer'in başta anlatılan şekilde sokağa fırlamasına bu haber neden olmuştu. Hazreti Ömer daha sonra haber yollayarak o komutanı Medine'ye getirtti. Adamla birkaç gün hiç konuşmadı. Hazreti Ömer kırıldığı kişilere böyle yapardı. Sonra da onu çağırtarak "O adamı nasıl öldürdün?" diye sordu. O da "Ey müminlerin emiri, ben onu kasten öldürmedim. Nehri geçmek için hiçbir vasıta bulamamıştık. Bunun için de suyun derinliğini öğrenmek istedik. Hem suyu geçtikten sonra şu memleketleri fethettik" dedi. Hazreti Ömer ise ona "Yemin ederim ki benim yanımda Müslüman bir kişi senin getirdiğin her şeyden daha sevimlidir. Eğer adet olmasından korkmasaydım senin boynunu vurdururdum. Haydi git onun ailesine diyetini ver. Sakın bir daha da gözüme görüneyim deme" dedi. Ebu Musa'nın bir kişiyi dövmesi, Hazreti Ömer'in de kendisine kısas yaptırtması için ona bir mektup göndermesi. Ebu Musa el-Eş'ari yaptığı savaşlardan birinde elde edilen ganimeti dağıtırken bir kişinin payını eksik verdi. O da kalkarak kendisine eksik verildiğini, hissesinin tamamlanması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Ebu Musa ona 20 sopa vurdu ve başını da tıraş etti. Adam da kesilen saçlarını toplayarak Hazreti Ömer'e götürdü. Huzuruna girdiğinde cebinden kesik saçları çıkartarak Hazreti Ömer'in göğsüne fırlattı. Hazreti Ömer'in "Niçin böyle yapıyorsun? Sana ne oldu?" demesiyle de olan biteni ona anlattı. Hazreti Ömer, Ebu Musa'ya şu mektubu yazdı. Selam üzerine olsun. Falan oğlu filan bana şu şu şeyleri söyledi. Ben de sana yemin verdiriyorum ki eğer bu işi bir topluluk içerisinde ve herkesin gözü önünde yapmışsan o adam da aynı şekilde bir topluluk içerisinde sana kısas uygulayacaktır. Yok eğer bunu tenha bir yerde yapmışsan o da tenha bir yerde sana kısas uygulayıp başını da tıraş edecektir. Mektup Ebu Musa el-Eş'ari'ye verildiğinde adamın kısas yapabilmesi için bir yere oturarak gel kısasını yap, başımı da tıraş et dedi. Adam da ben Allah rızası için seni affettim dedi. Hazreti Ömer'in Firuz ed-Deylemi ile Kureyşli bir genç arasında geçenleri tatlıya bağlaması. Hazreti Ömer Firuz ed-Deylemi'ye şu mektubu yazdı. Duyduğuma göre halis ekmekle bal yemek seni her şeyden fazla meşgul etmekteymiş. Bu mektubum eline ulaştığında Medine'ye gel. Allah'ın bereketi üzerine olsun. Allah yolunda savaş. Bu emir üzerine Firuz Medine'ye geldi. Huzuruna girebilmek için Hazreti Ömer'den izin istedi. Bu sırada daha önce girmek isteyen Kureyşli bir genç onu kapıda sıkıştırdı. Firuz da elini kaldırarak onun burnuna bir yumruk indirdi. Kureyşli genç kanlar içerisinde Hazreti Ömer'in yanına girdi. Hazreti Ömer bunu kimin yaptığını sordu. O da Firuz yaptı, kendisi de şu anda kapıdadır dedi. Hazreti Ömer girmesi için Firuz'a izin verdi. İçeri girdiğinde ona ''Ey Firuz nedir bu, bu genci niçin dövdün?'' diye sordu. O da şunları söyledi. ''Ey müminlerin emiri, biz yakın zamana kadar saltanatı elimizde bulunduruyor ve halktan itaat ve saygı görüyorduk. Sen mektup yazarak beni huzuruna çağırdın. O ise çağrılmamıştır. Girmem için bana izin verdin. O ise izin almaksızın ve beni tepeleyerek girmeye kalkıştı. İşte bu suretle de sana haber verilen hadise cereyan etti, dedi. Hazreti Ömer de sana kısas gerekiyor, dedi. Firuz, bu yapılması zorunlu bir şey midir, diye sordu. Hazreti Ömer, evet, bu zorunlu bir şeydir, dedi. O zaman Firuz dizüstü yere çöktü ve gençten kısas yapmasını istedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer gence, ey genç, biraz bekle. Hazreti Peygamber'in bu zat hakkında buyurmuş olduğunu dinlemeden kısas yapma. Hazreti Peygamber bir sabah bizlere şöyle buyurmuştur. Yemen'de peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Esved el-Ansi bu gece öldürüldü. Onu Allah'ın salih kullarından Firuz ed-Deylemi öldürdü. Acaba bunları duyduktan sonra da ondan kısas almak ister misin? Dedi. Genç de, hayır, Hazreti Peygamber'in bu sözlerini duyduktan sonra ben de onu affediyorum, dedi. Firuz, Hazreti Ömer'e, onun affetmesi beni bu günahtan kurtarır mı? Çünkü ben ona vurduğumu ikrar ettim. O da sıkıştırılmaksızın beni affetti, diye sordu. Hazreti Ömer de, evet, bu seni günahtan kurtarır, buyurdu. Bunun üzerine Firuz, ben de seni şahit tutarak kılıcımı, atımı ve malımdan da 30.000 dirhemi bu gence veriyorum, dedi. Hazreti Ömer de gence dönerek, ey Kureyşli kardeş, işte görüyorsun ya, sen onu Allah için affettin. Allah Teala da sana sevabının yanı sıra birçok da dünya malı ihsan etti, dedi. Hazreti Ömer'in bir nebatinin kafasını yaran Übade bin Samit'i yaranın diyetini vermeye mahkum etmesi. Übade bin Samit, Beytül Makdis'in yanında bir nebatiyi çağırarak ondan atını tutmasını istedi. Nebatiler, Şam dolaylarında çiftçilikle uğraşan Hristiyanlara verilen attır. Bunlar Arap değillerdir. Ancak nebati bunu kabul etmedi. Übade ona vurarak başını yardı. Bunun üzerine adam Hazreti Ömer'e çıkarak Übade'yi şikayet etti. Hazreti Ömer de onu çağırtarak, ''Bu adamın başını niçin yardın?'' diye sordu. Übade ise, ''Ey müminlerin emiri, ona atımı tutmasını söyledim. Ancak beni dinlemedi. ben de çok öfkelenen birisi olduğumdan ona vurdum cevabını verdi. Hazreti Ömer, şöyle otur, kısas yapılacak dedi. O sırada orada bulunan Zeyd bin Sabit kalkarak, kölen için kardeşinden kısas mı alacaksın dedi. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer kısastan vazgeçti ve yaranın diyetinin verilmesini emretti. Hazreti Ömer'in Müslüman kadınlarından birini hakaret ve tecavüz eden bir Yahudi'yi astırması. Hazreti Ömer, Şam'a geldiğinde ehli kitaptan bir kişi kalkarak, ''Ey müminlerin emiri, Müslümanlardan birisi beni ne hale getirdi?'' dedi ve başındaki yarığı gösterdi. Hazreti Ömer çok öfkelendi ve Süheyb'e, ''Git, bu işi kim yapmışsa onu bana getir.'' dedi. Süheyb gitti ve bu işi yapanın Avf bin Malik el-Eşcai olduğunu öğrendi. Onu bularak kendisine, ''Ey Avf, müminlerin emiri sana çok kızdı. Bana kalırsa sen önce Muaz bin Cebel'e git ve ondan halifeyle konuşmasını rica et. Yoksa Hazreti Ömer'in huzuruna böyle çıkacak olursan, aceleye getirip seni ağır bir şekilde cezalandırmasından korkuyorum.'' dedi. Hazreti Ömer namazı bitirdikten sonra, ''Süheyb nerede? O adamı bana getirdi mi?'' diye sordu. Süheyb de evet dedi. Bu arada Avf da Muaz bin Cebel'i bularak olayı ona anlatmış ve o da kalkıp gelmişti. Hazreti Ömer'in bu sözleri üzerine Muaz bin Cebel kalkarak, ''Ey müminlerin emiri, bu işi yapan Avf bin Malik'tir. Ancak acele edip cezalandırmazdan önce onu bir dinle.'' diye ricada bulundu. Hazreti Ömer de Avf bin Malik'e hitaben, ''Bunu niçin yaptın ey Avf?'' dedi. O da şöyle cevap verdi, ''Ey müminlerin emiri, bu adam yolda eşeğiyle gitmekte olan Müslüman bir kadını düşürebilmek için eşeğini hızlandırdı. Fakat kadın düşmedi. Bunun üzerine kadını iterek eşekten düşürdü. Sonra da ona tecavüz etmeye kalkıştı. O zaman Hazreti Ömer, ''Bana o kadını getir. Bakalım senin söylediklerini doğrulayacak mı?'' dedi. Avf kalkıp o kadının evine gitti. Durumu onlara anlattığında kadının babasıyla kocası, ''Niçin onun ismini verdin? Sen bizi rezil ettin.'' dediler. Kadınsa, ''Allah'a yemin ederim ki ben bu zatla gidip olanları Ömer'e anlatacağım.'' dedi. Kocasıyla babası da, ''Hayır, sen evde kal. Biz gider söyleriz.'' dediler. Böylece Hazreti Ömer'e gelerek Avf'ın söylediklerini doğruladılar. Hazreti Ömer, o Yahudinin asılmasını emrederek, ''Ben sizinle Müslüman kadınlara tecavüz edesiniz diye sulh yapmadım.'' dedi. Sonra da çıkıp halka şunları söyledi. ''Ey insanlar! Muhammed'in güvencesi hususunda Allah'tan korkup onu suistimal etmeyiniz. Müslüman olmayanlardan kim böyle bir şey yapmaya kalkışırsa artık onun için güvence yoktur.'' O adam hakkında Süveyd, ''Bu Yahudi, İslam tarihinde asılan ilk Yahudidir.'' der. Hazreti Ömer'in zımmilerden birini öldüren bir Müslümanı diyet ödemeye mahkum etmesi ve bu konuda Ebu Ubeyde'ye mektup göndermesi. Müslümanlardan bir kişi Şam'da zımmilerden birisini öldürmüştü. Hadise o sırada Şam valisi olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'a bildirildi. O da bu mesele hakkında Hazreti Ömer'e bir mektup yazdı. Hazreti Ömer ona şu cevabı yolladı. Eğer o kişi adam öldürme işini adet edinip Yahudi'yi de bilerek öldürmüşse boynunu vurdur. Yok eğer kaza sonucu olmuş bir şeyse onu 400 dirhem diyet ödemeye mahkum et. Hazreti Ömer'in İslam askerlerini eman verdikleri düşmanları öldürmekten men etmesi. Hazreti Ömer kendi tayin ettiği kumandanlarından birisine şu mektubu gönderdi. Kulağıma geldiğine göre içinizden bazıları İran askerlerini kovalayıp bir dağda sıkıştırdıklarında onlara Farsça korkmayın diyor ve kendilerine güvenip de teslim olanları öldürüyorlarmış. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bundan sonra kimin böyle bir şey yaptığını duyacak olursam onun boynunu vurduracağım. Hazreti Ömer'le Hürmüzan arasında geçenler ve Hürmüzan'ın Müslüman olması. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Tüster kasabasını muhasara altına almıştık. Sonunda İranlıların komutanı Hürmüzan, Hazreti Ömer'in şartlarını kabul ederek Müslüman oldu. Onu alıp Hazreti Ömer'in yanına götürdük. Hazreti Ömer ona konuşmasını emretti. O da, öldürülecek miyim yoksa sağ mı bırakılacağım? Önce bunu öğreneyim ki ona göre konuşayım dedi. Hazreti Ömer ona teminat makamında, konuş, bir zarar görmeyeceksin dedi. Bunun üzerine Hürmüzan şunları söyledi. Allah iki taraftan birisine, yani siz Araplarla biz İranlılardan birine yardım etmediği sürece sizi öldürüyor ya da köle yapıyor ve mallarınızı gasp ediyorduk. Ne zaman ki Allah size yardım etmeye başladı, işte o günden beri gücümüz de yetmez oldu. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer bana dönerek, sen bu konuda ne diyorsun diye sordu. Ben de, ey müminlerin emiri, onun arkasında çok büyük bir düşman ordusu bulunmaktadır. Bunlar çok da güçlüdürler. Eğer Hürmüzan'ı öldürecek olursan, bu ordular hayatlarından ümit keserek kanlarının son damlasına kadar çarpışacaklar ve böylece savaş daha da şiddetlenecektir, dedim. Hazreti Ömer bu kez, ne yani, Bera bin Malik'le Meczeye bin Sevr'in katilini öldürmeyeyim mi? Dedi. Onun Hürmüzan'ı öldürmesinden korkarak, sen onu öldüremezsin. Çünkü kendisine, konuş, bir zarar görmeyeceksin diye teminat verdin, dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ondan bir rüşvet almışsın ki kendisini destekler gibi konuşuyorsun, dedi. Ben de, hayır, Allah'a yemin ederim ki ne o bana rüşvet verdi ve ne de ben ondan herhangi bir şey aldım, dedim. Hazreti Ömer, o zaman ya benim konuş bir zarar görmeyeceksin dediğime dair bir şahit getirirsin ya da sana gereken cezayı veririm, dedi. Ben de kendime bir şahit aramaya başladım. Nihayet Hazreti Zübeyr'i buldum. O şahitlik yapabileceğini söyledi. Onunla birlikte Hazreti Ömer'in yanına gittik ve o şahitliğini yaptı. Hazreti Ömer de Hürmüzan'ı öldürmekten vazgeçti. Sonra da Müslüman olan Hürmüzan'a maaş bağladı. Hazreti Ömer'in zımmillerden bir ihtiyara Beytülmal'den maaş bağlatması. Abdullah bin Ebi Hadret el-Eslemi şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'le birlikte Cabiye'ye gitmiştik. Orada dilenmekte olan yaşlı birisini gördük. Hazreti Ömer onun kim olduğunu sordu. Zımmilerden biridir. Yaşlanmış ve zayıf düşmüştür. Artık bir iş yapamadığından dileniyor, dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer ondan cizye alınmamasını emrederek, siz zayıf düşüp eli iş yapamayacak hale gelinceye kadar ondan cizye aldınız. Şimdi ise onu kendi haline terk etmişsiniz. O da dilenmek zorunda kalmış, dedi ve bu yaşlı adama Beytülmal'den 10 dirhem maaş bağladı. Sonradan öğrendik ki bu adamın bakıma muhtaç çocukları da varmış. Hazreti Ömer'in askerleri tarafından bağ yağmalanan bir gayrimüslimin zararını karşılaması. İslam askerleri Cabiye'deyken zımmilerden bir kişi Hazreti Ömer'e gelerek, ey Ömer, askerlerin benim bağıma girip üzümlerimi yediler ve orasını talan ettiler diye şikayette bulundu. Daha sonra dışarı çıkan Hazreti Ömer, arkadaşlarından birisiyle karşılaştı. Bu kişi miğferini üzümle doldurmuştu. Hazreti Ömer, sen de mi bunu yapacaktın, hiç beklemezdim diye onu kınadı ve azarladı. Bunun üzerine adam, ey müminlerin emiri, çok acıkmıştık, mecburiyet karşısında böyle bir şeye yeltendik diye özür diledi. Hazreti Ömer de bağ sahibinin zararının ödenmesini emretti. Hazreti Ömer'in delili daha kuvvetli olduğu için bir Müslümanla dalaşan Yahudinin lehinde karar vermesi. Aralarında anlaşmazlığa düşen bir Yahudi ile bir Müslüman Hazreti Ömer'e başvurdular. O da Yahudi'yi haklı bularak onun lehinde karar verdi. Yahudi, Allah'a yemin ederim ki sen hakla hükmettin, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona kumaşıyla vurarak, benim hakla hükmettiğim sonucuna nasıl varabiliyorsun diye sordu. Yahudi de şu cevabı verdi. Tevrat'ta okuduğumuza göre hak ve adaletle hükmeden bir hakime, sağ ve solunda bulunan melekler yardımcı olur, onu hak ve doğruya iletirler. Bu durum, onun hakta sebat etmesiyle kayıtlıdır. Yoksa haktan uzaklaştığında o iki melek göğe çekilerek onu yalnız bırakırlar. Hazreti Ömer'in kamçısıyla vurduğu Seleme'den helallik dilemesi. İyas bin Seleme'nin babası şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer bir gün çarşıdan geçiyordu. Elinde de kamçısı vardı. Onunla elbisemi çekiştirerek, "Kenara çekil, yolu kapatıyorsun," dedi. Bundan bir sene sonra yine bir gün karşılaştık. Bana, "Ey Seleme, hacca gitmek istiyor musun?" dedi. Ben de, "Evet," dedim. Bunun üzerine elimden tutup evine götürerek bana 600 dirhem verdi ve "Bunu hac masrafların için harca. Şunu da bil ki ben bu parayı sana vurduğum o kamçıdan dolayı veriyorum," dedi. Ben, "Ey müminlerin emiri, ben onu çoktan unutmuştum," dedim. Hazreti Ömer, "Bense hiç unutmadım," dedi. Hazreti Osman'ın bir zamanlar kulağını çektiği köleye kendi kulağını çektirtmesi. Hazreti Osman bir gün kölesini çağırtarak ona, "Hatırlıyor musun? Bir keresinde senin kulağını çekmiştim. Şimdi sen de benimkini çek de ödeşelim," dedi. Köle de onun kulağını tutup çekmeye başladı. O çekerken Hazreti Osman şöyle diyordu. "Daha sert çek. Çünkü bu dünyadaki kısas ahirettekinin yanında hiç mesabesinde kalır." Hazreti Ömer'in ölümüne sebep olduğu bir kuş hakkında müşaverede bulunması ve Hazreti Osman'ın da bir keçi kurban etmesi gerektiğini söylemesi. Hazreti Ömer bir cuma günü Mekke'ye gelerek doğruca Darün Nedve'ye gitti. Oradan da cuma namazı için mescide gidecekti. Abasını çıkararak oradaki direklerden birine astı. Bu sırada bir güvercin gelip o abanın üzerine kondu. Hazreti Ömer de onu oradan kovaladı. Güvercin başka bir yere kondu. İşte tam o anda bir yılan onu kapıverdi. Cuma namazından sonra halk Hazreti Osman'la birlikte onun yanına gittiler. Hazreti Ömer onlara, "Ben bugün bir şey yaptım. Buraya cumadan önce gelmiştim. Burada biraz dinlenip mescide öyle gidecektim. Abamı da şu direğe asmıştım. Üzerine bir kuş kondu. Ben de kirletmesin diye onu kovaladım. Kuş kaçıp başka bir yere kondu ama konur konmaz da bir yılan onu yakalayıverdi. Sonra kendi kendime, ben o kuşu emin bulunduğu bir yerden kovaladım ve ölümüne sebep oldum diye düşündüm ve vicdan azabı çektim. Siz bu konuda ne dersiniz?" dedi. O zaman Nafi bin Abdülharis Hazreti Osman'a dönerek, "Sen ne dersin ey Osman? Emirül Mümininin kefaret olarak 3 yaşına basmış beyaz bir keçi kurban etsin mi?" dedi. Hazreti Osman da, "Bence de çok uygundur." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer söylenildiği gibi bir keçi bularak kurban etti. Hazreti Ali'nin İsfahan'dan getirilen ganimetlerin dağıtılması esnasında çok titizlik göstermesi. Hazreti Ali'ye İsfahan'dan ganimet malları getirilmişti. O da onları 7 parçaya ayırdı. Sonra da bir çöp alıp onu kırarak her bir parçanın üzerine bir tanesini bıraktı. Daha sonraysa askerlerin komutanlarını çağırtarak hangisine daha önce verilecek diye aralarında kura çektirdi. Hazreti Ali'nin Allah katında Arap'la Acem'in bir farkı olmadığını söylemesi. Birisi Arap, diğeri de onun azatlılarından olan iki kadın yardım istemek üzere Hazreti Ali'ye geldiler. Hazreti Ali, onların her birine birer ölçek yiyecekle 40'ar dirhem para verilmesini emretti. Bunun üzerine Arap olan kadın, "Ey müminlerin emiri, bana şu Acem kadına verdiğin kadar mı veriyorsun? Halbuki ben Arap asıllıyım, o ise bir Acem'dir," dedi. Hazreti Ali ise, "Allah'ın kitabına baktım ve orada Hazreti İsmail'in evlatlarının Hazreti İshak'ın evlatlarından üstün olduklarına dair bir şey görmedim. Allah katında Arap'la Acem arasında hiçbir fark yoktur dedi. Hazreti Ali'nin sabahleyin gelip yer tutmuş olan pazarcıların gönülleriyle orasını terk etmedikçe bulundukları yerden uzaklaştırılamayacaklarını söylemesi. Asbab-ı Nebate şöyle anlatıyor. Hazreti Ali ile birlikte pazara gittik. Pazar düzensizdi ve herkes dilediğince tezgah kurmuştu. Hazreti Ali, "Burası niye böyledir?" diye sordu. Ona, "Pazarcılar kendilerine ayrılmış bölgeyle yetinmeyip başkasının yerine geçmiş," dediler. Hazreti Ali de şöyle dedi. "Onların böyle bir hakları vardır. Çünkü Müslümanların pazarı, namazgahları ve mescitleri gibidir. Kim daha önce gelip orada bir yer kapmışsa, orasını kendi gönlüyle terk etmedikçe o yer akşama kadar ona ait olur." Abdullah bin Revaha'nın kendisine rüşvet teklif eden Hayberlilere, "Hazreti Peygamber'i sevip sizden iğrenmem, adalet yapmamı engellemez," demesi. Abdullah bin Revaha her sene Hayber'e gider ve oradaki hurma bahçelerinin mahsulünü tahmin eder, yani eksperlik yapardı. Sonra da sahiplerini bu tahmin ettiği miktarın yarısını ödemekle mesul tutardı. Bir seferinde Hayberliler Hazreti Peygamber'e gelerek Abdullah'ın tahmininde insafsızlık yaptığını söylediler. Diğer taraftan da Abdullah'a rüşvet vermek istediler. Fakat o, "Ey Allah'ın düşmanları, bana haram mı yedireceksiniz? Allah'a yemin ederim ki benim için insanların en sevimlisi olan zatın, yani Hazreti Peygamber'in yanından geliyorum. Sizlere gelince, siz benim yanımda maymun ve domuz sürülerinden daha iğrençsiniz. Ancak Hazreti Peygamber'i sevip sizlerden iğrenmem, adaletsizlik yapmama neden olamaz," dedi. Onlar da, "İşte gökler ve yerler bugüne kadar ayakta kalabilmişse, bu böyle adaletli hükümler sayesinde gerçekleşebilmiştir," dediler. Miktat bin Esved'in komutanı tarafından dövülen bir askerin hakkını araması. İçlerinde Miktat bin Esved'in de bulunduğu bir askeri birlik düşmanlar tarafından kuşatılmıştı. Birliğin başındaki emir hiç kimsenin bineğini otlatmaya çıkarmamasını emretti. Ancak bu emri duymayan bir asker bineğini otlatmaya çıkardı. Emir de haber aldığında onu dövdü. Adam, "Hayatımda hiç bu kadar dayak yememiştim," diye söylenerek yerine dönüyordu. Yolda Miktat bin Esved'le karşılaştı. Onun perişan halini gören Miktat ne olduğunu sordu. Adam da başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine Miktat bin Esved kılıcını kuşanıp adamı da yanına alarak emirin yanına gitti. Miktat emire, "Bu adamı dövmeye hakkın yoktu. Kısas yapılması gerekiyor," dedi. Emir de bunu kabul ederek adama kendisini dövebileceğini söyledi. Ancak adam onu affetti. Bu olanlar üzerine Miktat, "Yemin ederim ki artık İslam'ın hakim olduğunu görebileceğim," diyerek emirin yanından çıktı.